Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biraz sihirbazlık üzerinden, daha doğrusu sihirbazlık değil de manipülatörlük üzerinden, kablo düştü korkmayın, manipülatörlük üzerinden ekonomiyi anlattım. Aslında ekonomi değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biten hikayesini konuştuk. Neden o göz yanılsaması bittikten sonra insanları bir şeylere ikna etmekte zorlanıyorlar ve bundan sonrası nasıl olacak? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Lütfen siz de yayını paylaşın. Herkesi çağırın. Hep beraber burada olalım ki oturup konuşalım. Gazetelerde ne var? Baştan söyleyeyim, bir şey yok da. Ama yine de bir şey varmış gibi davranalım derim ben. Çünkü bir tedirginliği görebilmek çok mümkün burada. Dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuktu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Oradaki konuşmalarında bir gerçeği açıkladı. Hata yaptım ben dedi. Hata yaptım. 750 milyon dolarının Ankara halkının 750 milyon dolarının tema park yapacağım gibi büyük bir yalanla nasıl gömüldüğünü söylemiştim. Yanlış söylemişim. 801 milyon dolarmış. Arada epeyce bir fark var. Neyse, biz Mansur Başkanı bu hatayı anlattığı için elbette hani kınayacak falan değiliz. Yenisi değerlendirilmesi yapılmış durumda. Çünkü şöyle de bir gerçek anlattı ki orada. Hani sürekli olarak gerçek bir troll olarak, hem de gerçek bir troll olarak Melih Gökçe'nin yayını sürekli taciz ettiğini, işte sürekli bir şeyler anlattığını söyleyerek Fatih Altaylı'ya, yani bir trollün benim zamanımı çalmasına izin veriyorsunuz dedi. Doğru, hepimiz için geçerli. Mesela Ankara halkı için 25 yıl çalınmış durumda bir troll tarafından. Ama sonuçta bunlar önemli değil. Çünkü hepinizin kafasında şu var, biliyorum, ısrarla söylüyorsunuz da. Yani iktidar değişecek. Tabii değişecek kardeşim, demokrasi böyle bir şey. Demokrasilerde partiler gelir, partiler gider. Bunun bir önemi yok ki. Bir partinin diğerinden farklı tavrı, kuş kondurmuşluğu falan da yoktur. Yani iyi yönetim sergilemiş olabilir. Zaten öyle anılır eğer yaptıysa bir şey. Ama onun dışında iktidar değiştikten sonra ne olacak? Yıkıldı ülke. Yok, öyle bir şey yok kardeşim. Yıkılanın yerine yenisi, daha da iyisi yapılır üstelik. Hem de o bir takım tecrübeler edinildiği için onların yapımı daha da kolay hale gelebilir. Dünün bence gecenin en önemli olaylarından bir tanesi buydu. Gazetelerde yer almış mı? Hayır, yer almamış. İkincisi, emek hırsızlığı çok yaygın. Özellikle benim mesleğimde çok yaygın. Burada da hep yapıyoruz. 6 sene içinde hani yüzümüzü yere eğdirmedik çok şükür bu konuda. Hiçbirimiz. Ben de, bu yayının izleyicileri de. O yüzden biz diyorum. Hani kendimi önemsediğim için falan değil. Mesela Medyascope'dan sevgili Ferit Aslan'ın, Selahattin Demirtaş'ta, ki neredeyse artık 5 sene olacak cezaevinde bulunduğu süre, onunla yaptığı röportaj var. Mesela Abdülkadir Selvi bugün olduğu gibi araklamış, olduğu gibi adını da anmamış. Medyascope demekten rahatsız oluyor, haklı, çünkü orada gerçekler anlatılıyor. Ferit Aslan'ın adını da anamıyor başka türlü. Sanki böyle gökten inmiş gibi, zort diye gelmiş gibi falan davranıyor. Orada o röportajın içinde bence çok önemli bir cümle var. Ferit Aslan'ın yaptığı röportajın içinde, eline sağlık diyelim. Çözüm sürecine ilişkin çalışmalarda işte HDP'nin masayı devirdiği falan gibi sözlerin üzerine taraf değildi ki HDP diyor. Orada çözüm sürecinin tarafları hükümet ve PKK'ydı diyor. Bakın, bu değerlendirme son derece önemli, altını çizin 3-4 kere. Yani burada hep söylüyorum ya, HDP'nin iç karışıklığında ne olursa olsun HDP'nin iç karışıklığından mutluluk duyan taraflardan bir tanesi AKP ise, ki bu çok sevinildiği görülüyor. Birazdan Abdülkadir Selvi'nin yazısından da bahsedeceğim zaten size. Öbür tarafı da PKK, bundan emin olun. HDP'nin bir Türkiye Partisi olmasından rahatsızlık duyan bir terör örgütü var ortada. Bu son derece net ve bunu konuşamayan, Türkiye'de bunu anlatamayan, kendini sol diye tanımlayan çevreler var. Tuhaf bir yapı bu. Gerçekten terörden medet uman, abuk bir yapı. Ama hepsinin ötesinde bu röportaj bu anlamıyla önemli. Bir eksiklik var, eksiklik değil. Bence de rahatsız edici bir şey. Masanın tekrar kurulmasını soruyor Ferit orada. Çok doğru bir soru bu. Diyor ki, cezaevi şartlarında masa kurulmaz. Özgür insanlar arasında masa kurulur. Bu konuyla ilgili zaten diyor eş başkanlarımız konuştu, ama özgür insanlar arasında kurulur masa diyor. Yani bu şu mu demek? Daha önce de konuşulduğu gibi pek çok emaresi görülüp sonradan bana kalırsa vazgeçildiği gibi. Selahattin Demirtaş'ın özgürlük şartları sağlanırsa HDP tekrar bir masanın tarafı olur mu? Bu siyaseten intihar olur. Sadece HDP için değil. Hani tabelanın konulup kaldırılmasının bir önemi yok. Onun için söylüyorum. Selahattin Demirtaş da söylemiş. Kapatma davası ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz ki. Bugüne kadar ben gazetecilik hayatımda çok gördüm sökülen, konulan tabela falan. Bunun bir önemi yok. Tabela değişimi bir şey ifade etmez. Parti kapatmak bu işin çözümü değil. Ama böyle bir şey olursa özgür düzenin içinde tekrar o masa kurulur diyebilir mi insanlar? Bence asıl tartışılması gereken hikaye bu. Bu acayip bir rahatsızlık yaratıyor. Haklı olarak büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Bugün Hürriyet'teki köşesinde Abdülkadir Selvi mesela ittifaklar konusunda yazmış, çizmiş ve diyor ki Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışı önemli. O da diyor Cumhurbaşkanlığı konusunda daha tavrını açıklamadığını söylüyor diyor. Ve bundan bahsederken Ferit Aslan'ın adını anmıyor tabii. Medyaskop'un da adını anmıyor. Ama bambaşka bir yerden bir dokundurması daha var. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkacağını, öbür tarafın atlayacağını, bu tarafın zıplayacağını falan söyleyerek bir karışıklık yaratmaya çalışıyorlar. Sevgili Levent, kulakları çınlasın. Levent Üzümcü yayında değil şu anda muhtemelen. Levent'in söylediği gibi ben onun kadar güzel söyleyemem ama yazık lan. Vallahi yazık ya. Yani hala böyle hopla bokla uğraşıyor insanlar. Günah diyeceğim de yani kendi istedikten sonra da yapabilecek çok fazla hikaye yok ki. Ne yapacaksın, ne söyleyeceksin yani. Başlayalım her sabah olduğu gibi Gazete Pencere ile girelim. Allah'a emanet manşetiyle çıkmış bugün Gazete Pencere. Biz de böyle 6 Eylül'de açılacak okullar için Milli Eğitim Bakanlığı önlemlere ilişkin talimat yolladı. Aşı olmayan personel haftada 2 PCR testi yaptıracak. Niye ben ödüyorum bu parayı? Bak bu soruyu sormaktan vazgeçmeyin kardeşim. Niye ben ödüyorum ya? Dünyanın her yerinde aşısızlar ölürken, hastalığı yayarken neden ben aşı olmayı reddeden insanların PCR testinin parasını ödüyorum? Neden? Biri açıklasın bunu ya. Ya böyle sosyal adalet olur mu kardeşim? Bu sosyal adalet falan değil. Resmen ülkenin bir kısmına çökmek bu. Başka bir şey değil. Bana ne senin PCR testinden? Yaptıracaksan kendin yaptır cebinden. Ondan sonra bak nasıl aşıya koşuyorsun. Görelim hep beraber, seyredelim. Öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Maske bakanlıktan. Sınıfların havalandırılması camlar açılarak yapılacak. Dersler 40 dakikayı aşmayacak. Eyvallah. Hepsi tamam. Aldık, kabul ettik. Yalnız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların, özellikle devlet okullarının, hani vakıf kolejlerinin falan filan değil, onları bir kenara koyun. Onlar özel eğitim imkanlarından yararlanıyorlar. Sonuçta yapabiliyor, bir şeyler düzenleyebiliyorlar. Ama devlet okullarının çocukları sınıflara bölerek eğitim yaptırabilecek durumu yok ki, hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani ben devlet okulundan mezun, hayatı boyunca hep devlet okullarında okumuş bir insan olarak söyleyeyim. Böyle bir şansı yok ki kimsenin. O şartlar sağlanmadı. Göz göre göre ateşe atılıyor çocuklar. Üstelik çocuklardan bir grubunun aileleri aşısız, matah bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Daha acısı dün hem Türk Tabipleri Birliği açıklama yaptı, hem de biz Sağlık Bakanı'nın, ki doktor olduğunu söylüyorlar kendisinin, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sıkça görüyoruz ki öğretmenlerin dörtte birine yakını aşı olmuş durumda değil. Aşı karşıtı onlarda. Bir dakika ya, çocukları nasıl ateşe atacağız o zaman? Devlet bu konuda adım atmıyor, devleti yönetenler. PCR testi yapalım. PCR testini de sen öde. Neden ben ödüyorum kardeşim? Neden? Böyle sosyal adalet olmaz. Biz de böyle demişti ya Gazete Pencere. İkinci başlıkta da Avrupa'da böyle diye girmiş. İngiltere'de tüm okullara korona bütçesi ayrıldı. İngiltere gibi Almanya'da okullarda hava temizleme cihazı alacak. Almanya 12 yaş altı çocukların çevresindeki tüm yetişkinlerin aşılanmasını istedi. Doğru tavır bu işte. 12 yaşın altında çocukların, etrafındaki tüm insanların aşılı olması gerekiyor. Bizde yok. Bizde acayip bir rahatlık var. Ben aşı tedirginiyim. Bana ne ya? Ben de senden tedirgin oluyorum. Gerçekten çok tedirgin oluyorum hem de. Üstelik ben sosyal hayata karışabilmek için bütün tedbirleri alırken sen almıyorsun. Matap bir şeymiş gibi anlatıyorsun bir de sağda solda. Danimarka'da sınıflar 10'ar kişi olacak. Hadi gelin düşünelim, Türkiye'de 10'ar kişi olacak. Normal mevcudu 50 kişi olan bir sınıfı 5'e bölün. Aynı devlet okulunda o sınıftan minimum 8 tane olduğunu düşünün. 8 çarpı 5, 440 tane sınıfa ihtiyacımız var bizim. Yani neyle yapacaksın kardeşim bunu? Gerçekçi ol. Ayrılacak bütçe. Bütçeyi anlatayım ben size. Hemen bütçeyi anlatayım. IMF imdada yetişti. Yine birinci sayfasında Gazete Pencere'nin. Türkiye Merkez Bankası'nın eksiye düşen döviz rezervleri tartışılmaya devam ederken 6,5 milyar dolar tutarındaki IMF takviyesi nefes aldıracak. Erdoğan, rezervimiz 109 milyar dolar, yakında 115 olacak derken IMF'nin adını anmadı. Sebep? Sebep. Para IMF'den geliyor. İşine geldiği zaman bağırmayı biliyorsun. Geldiler, ağladılar bunlar bana. Lan verin dedim ya 3-5. Verin, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Gitsinler. Ya giri. dedim. Ama 6.4 milyar doları, kınıyorum Gazete Pencere'yi, 100 milyon dolar fazla yazmışlar. 6.4 milyar dolarlık özel çekme hakkı denilen, anlattığım için o SDR denilen hikayeyi tekrarlamayacağım burada. O kredinin kullanımından bahsetmiyor. Bahsetmiyor kardeşim. Bak bir öneri. Bir öneri. Çok net, çok düz. Sabah gazetesine geldiğimizde yapacaktım ama ilk yayında zaten sabahtan okudum size o manşeti, ekonomi manşeti. Büyükler için masallar bölümünü. Ya madem bu kadar güveniyorsun, tamam. Madem bu kadar güveniyorsun. Karşında yalakalık yapacak değil, gerçekten soru soracak, ekonomiden de anlayan gazetecilerle çık bir canlı yayına. Bu kadar basit. Gazetecilerle yayına çıkmıyor musun? Çıkıyorsun, karşında oturtuyorsun tüp gazları. Çık gazetecilerle, soru sorabilecek gazetecilerle, hadi. Ya demiyor musun? Şunu söylüyorsun sonuçta. Ya işte ben mesela Kılıçdaroğlu ile yayına çıkmam. Kim ki o? Benim eşitim mi? Tamam. Ama gazetecilerle ekrana çıkabildiğine göre bunu, bu sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında söyleme. Televizyon ekranında karşında gazeteciler varken söyle. Çok basit bir çözüm. Çok basit bir çözüm bu. Hemen. Hemen yapalım. Ondan sonrasında göreceğiz işte. Yani burada tartışılacak bir şey yok ki. Üstelik saygıda kusur etmeyecek insanlar, hiç kimse kimseye durduk yerde bağırıp çağırmıyor. Çık, pırıl pırıl gazeteciler var. Sorsunlar onlar sana. Onlar sana sorsunlar, sen de yanıt ver. Görelim hep beraber. Bak ilk yayında anlattım işte, al. Sevgili Ali'nin, Ali Orhan Yalçınkaya'nın hazırladığı grafik. Al. Görünüyor kardeşim burada. 2003 yılında iktidara geldiğin günden itibaren Türkiye'nin borç stoku bu. Ben bunu kıçımdan uydurmuyorum ki. Gerçek değilse değil de, hadi bizim bu kadar borcumuz yok de. Ve bunu televizyon ekranında söyle. Karşındaki gazeteciler de sorusunu sorsun. Zor değil ki bu. Bak ekonomiden hiç anlamayan bir insan. Hiç. Hani bu olayla uzak yakın alakası olmayan bir insan şu grafiğe baktığı zaman nasıl yükseldiğini görecek. Anlatacak hikayen kalmıyor işte o zaman. Yayında çok hoşunuza gitmiş. Aralarda o kadar çok mesaj geldi ki, normalin de üzerinde mesaj geldi. Mailler, mesajlar herhalde 200'ü falan geçmiş durumda. Zati Sungur hikayesi. Ya daha anlatılacak çok bomba hikayeleri var Zati Sungur'un. Ve arada Ömer Hoca, sevgili Ömer Tuncer yazmış. O da kendi bildiğiyle yazmış. Diyor ki, bence diyor Zati Sungur'un yaptıklarının içinde bir kısmını da kendi yarattı. Bugün bizim halkla ilişkiler dediğimiz, PR diye kısalttığımız public relations'ı çok iyi bilen bir adammış. Çünkü o hikayelerin bazılarını kendi anlatırmış. Benim de diyor mesela arada duyduğum hikayeler bir Zati Sungur fıkrasında ben anlatayım diyor. Çünkü ben tanıyorum, aile olarak da tanıyorum kendilerini diyor. Kardeşi de arkadaşım da. Zati Sungur pazarda yumurta satıcısına gitmiş. Kaç para yumurta diye sormuş. Adam 10 kuruş diye cevap verince bir kuruş olmaz mı demiş. Adam şaşırmış, olmaz beyim demiş. Zati Sungur bir parmak şıklatmış, arkasını dönüp yürümüş. Yumurtalar tek tek sepetten hopluya zıplaya çıkmış. Zati Sungur'un arkasından gitmeye başlamıştı. Tamam işte. Bak bu kadar hazır bir ortam var. Hani sağ olsun Ömer Hoca da anlatmış. Böyle şeyler anlatılır diye. Çok doğru söylüyor. Böyle bir toplumun içinde çok rahat yayılabilecek bir durum bu. O zaman bu ne? Anlatıyorsun işte, bak kardeşim, yani demin söylediğin sabah gazetesinin manşetinde anlattığın başarı hikayesini rica ediyorum. Gazetecilerin olduğu bir ortamda çıkıyorsunuz çünkü gazetecilerle yayına. Tamam, siyasetçilerle çıkmayın. Benim eşitim değil deyin. Eyvallah. Gazetecilerle çıktığınıza göre gelin orada oturanlar başkaları olsun. Ve hep beraber dinleyelim. Dinleyelim, bana şu grafiği bir anlatsın mesela. Ekonomiden ne kadar anladığını anlayalım ayrıca. Bak ben burada 6 senedir ekonomi anlatıyorum. Derdim, ya kardeşim ben çok özür dilerim ama ben ekonomistim. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Affedersiniz ama af buyurun, ekonomistim ben. Yani mecburum bunu anlatmaya. Ne yapayım, başka bir hikaye mi anlatayım ben size ortada bu grafik varken? İşte bak o yüzden takılıyorsun. Yani anlattığın bir yere yapışıyor ve orada kalıyor. Gitmiyor devamı. Sonrasını işte yazdırır. Ne alacak ya? Abdülkadir Selvi yazsın. Öbürü oradan yazsın. Ne alacak? Salla dur. Engin Ardıç'a yazı yazdırıyorsun. Yani bunun bir manası yok ki. Kimsenin salladığı yok artık. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında bunlar dışında çek elini belediye mallarından başlığıyla dün Mansur Yavaş'ın Fatih Altaylı ile yaptığı Habertürk'teki programa ilişkin birkaç başlık var. Başkan Yavaş Fatih Altaylı'ya konuştu. Gökçek döneminde belediye mallarını eşi Nevin Gökçek'in SOS Vakfı'na düşük meblağla kiraladığını, Gökçek'in makam cipini hala iade etmediğini anlattı. Ya neden? Niye kardeşim? Belediyeye ait makam cipinin sende ne alakası var? Anlatsana bir, hep beraber bilelim. Bana ne senin yaşayacağını hayattan? Ben karşılamak zorunda mıyım belediye başkanının jipinin masrafını? Çok oradaki soru hani çılgın proje sorusu, izlediniz mi bilmiyorum ama çılgın projem yok dedi Mansur Yavaş. Çılgın projem yok. Hiçbir yere saçacak param da yok zaten benim. Sıfır kredi kullanmış durumdayız şu ana kadar. Çıkartıp gösterdi. Sıfır. Ve biz israfı kestiğimiz andan itibaren bir sürü kaynağımız oldu bizim. Bakın Ankara'da çiftçiye tohumluk gübre vermekten, işte tohum vermekten, gübre vermekten, ona mazot desteği sağlamaktan, onun ürününü satın almaya kadar onlarca iş yapıldı. Onlarca iş yapıldı. E bunlar nereden bulundu? Kardeşim ben demiyorum ki ya, öyle işte. Özgü Özdemir'in söylediği gibi. Hırsız Melih Gökçek dememiş miydi Bülent Arınç'ın? FETÖ'cü, FETÖ'ye malları tek tek peşkeş çekti dememiş miydi? E aranızda çözün. Versene cipimizi ya. Versene, babanın malı değil o senin. Versene. Karakolda ölümden 11 polis, 12 sorumlu. İstanbul'da özel güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı, dava açıldı. Savcılık 11 polis memuru 12 kişiye 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Suçlama bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek. Olayda tek tutukluysa komiser yardımcısı İsmail S. Gözümüzün önünde bir insan öldü, görüntüleri var bunun biliyorsunuz. Döverek öldürüldü. E şimdi savcılık davayı açtı. Bundan sonra vallahi adalete verilmiş durumda. Devam edelim. Ya bu arada BBC bir haber geçti, gördünüz muhtemelen. Taliban sözcüsü şöyle bir açıklama yapmış. Kadınlar, Afganistan'da kadınlar bir süre kapalı kalsın. Bizim arkadaşlarımız kadınlarla nasıl konuşacaklarını bilmiyor. Ya var ya, yani hani biraz sıksam diyeceğim falan, yazık lan. Yazık, vallahi iyi insanlar galiba bunlar ya. Yani aman ters bir şey söylerler, canımız sıkılır. Lütfen yani yapmayın, siz biraz evde kalın. Biz o arada bu öküzlere kadınlarla konuşmayı öğreteceğiz. Mümkün değil ki. Mümkün değil. İnanmıyor çünkü, inanmıyor ona. Kadının eşit bir birey olduğuna inanmıyor ki. Kafasında yok böyle bir şey. Nasıl öğreteceksin? Bu arada Afganistan demişken sürekli olarak yayınlanan, tekrar tekrar gelip giden haberler var. Bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. Mesela açıkça yalan söyleniyor. Çok açık bir şekilde. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın kendi yaptığı açıklamada Afganistan dışında bir takım toplama merkezleri kurulacağı yönündeki açıklaması yalanlandı lan bu haber falan diye duyuruluyor. Hayır, yalanlanmadı kardeşim. Yalanlanan bu değil. BBC Türkçe servisinin bence yaptığı en kötü iş bu. Gerçekten. Çünkü öyle bir haberi öyle anlamsız bir yere getirdiler ki yaptıkları hatayla. Çok basit bir düzeltmeyle yapılabilecek bir şey. Özür dilendi, geri adım atıldıya döndü. Yok kardeşim öyle bir şey. Bak Ben Wallace'ın söylediği şu İngiltere Savunma Bakanı'nın. Biz hangi ülkelerde kurulacağı konusunda bir açıklama yapmadık diyor. Bu kadar. Yani Pakistan olabilir mi? Bilmem. Türkiye olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Yani asla olmaz falan demiyor ki kimse. Bu serbest bırakılan IMF kredisiyle ilgili olarak işte ilk yayında anlattım ya. Ya geçen hafta ben bunu söyledim, tarihi de verdim. Dedi ki çünkü IMF'nin başkanı, kardeşim dedi ayın 23'ünde 23 Ağustos'ta serbest bırakacağız biz bu krediyi. Ben de dedim ki 23'ünde başvuru yapılacak, yaz. Yaz ya, saatini verdim saatini. 23'ünde dedim başvuru yapılacak, bak ben söylüyorum. Ana avrat daldı millet ondan sonra. Tamam sevmiyor olabilirsin ama niye yalan söylüyorsun? Yalan mıymış? Değil ki, bunun yalanla bir alakası yok. Bu ekonomiden anlamakla alakalı bir şey. Diyorum ya, çok affedersiniz, benim için neler dediler, ekonomist dediler mesela, ki doğru. İşte onun için o rahatlıkla söylüyorum bunları. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti bitmeyen Atatürk düşmanlığı. Türkiye'nin kurucusuna lanet okuyanlar ve hakaret edenler kullanılıyor, cesaretlendiriliyor. 1. Lanette yapılacak işlem yokmuş. Diyanet, Ayasofya'da Erdoğan'ın gözü önünde Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'a ilişkin 3 ay sonra kurumla bağı olmadığı için yapılacak işlem yok dedi. Ne işi var o zaman orada? Ne işi var kardeşim? Ayasofya'nın açılışında senin orada hutbe okuyacak bir imamın yok mu? Bu kadar mı acizsin sen? 13,5 katrilyonu nereye gömdün ya? Çıkart üzünün bizle bir alakası yok. Demirkan, Diyanet'in sorumluluğundaki Reisül Kurra'nın vekili. Aslında bal gibi, bal gibi biliyorlar. 2. Hakaret eden hala yönetici. Atatürk'e hakaret eden ve FETÖ'yü öven Adana Yüreğir Belediyesi'nde iki müdürlük görevini yürüten Osman Nuri Ünsal hakkındaki soruşturmanın göstermelik olduğu ortaya çıktı. Ünsal hala belediye şirketinin yönetiminde. Yok, bu Ünsal değil. 3. Atatürk'süz küçük saray. Çanakkale'de 2015 yılında yapılan ve adeta küçük bir sarayı andıran 5 katlı il özel idaresi binasının girişine Atatürk büstü konulmadı. CHP'nin önergelerine ve il genel meclisi kararına karşın 6 yıldır adım atılmadı. Vallahi ben büst konusunda bu kadar takıntılı değilim. Boş ver ya. Boş ver, Atatürk'ün heykeli değil ki. Kafaya yazmak. Ayrıca kimse sevmek zorunda falan değil. Gerçekten değil. Ben bir Atatürkçüyüm. Benim için değeri ayrı ama kimse sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Onun ve arkadaşlarının kurduğu ülkede yaşıyorsun. Bak, dün sosyal medyada fotoğraf paylaştım. İnsanlar yazıyor bana, ya nereden buldun fotoğrafı? Ebrar paylaşmıştı. Bir önceki fotoğraf Finlandiya maçından sonraydı galiba. Kızların, bizim A milli kadın voleybol takımımızın hepsinin makyajsız halleri. Dünya güzeli hepsi ya. Ne güzel pırıl pırıl gencecik kadınlar ya. Ne güzel. İnsanlar arkalarında bir tek Atatürk fotoğrafı gördüğü için herkes çıldırmış durumda. Ama Atatürk'ü böyle anlatamazsın ki. Bu yaptığın 12 Eylül kafa tasçılığının ardı. Hiçbir değişikliği yok. Aynı şeyi yapıyorsun sen de. Heykelini diktiğin zaman insanlar Atatürk'ü seviyor anlamına gelmiyor bu. Tam tersini anlatman lazım, anlatman. Anlattığında anlıyorlar çünkü. Yayında anlattığım bu Zati Sungur hikayesi, ya benim için çok değerli bir hikaye. Çok değerli bir hikaye bu. Neden biliyor musunuz? Bakın, Zati Sungur'un orada dikkat çektiği başka bir şey. Diyor ki, ya bana herkes nasıl yaptım diye sorardı. Bu adam nasıl öğrendim diye sordu bunu. Bir tek o sordu diyor. Hiç kimse merak etmemişti. Nasıl öğrendim, nerelerde çalıştım. Ya hayatı gerçekten film Zati Sungur'un. Çok büyük eksiklik. Birinin gerçekten filme alması lazım bunu. Çok sağlam bir senaryo ile yapılmalı üstelik. Çok acayip bir hikaye. Biliyor musunuz, Zati Sungur'un ailesinin tamamı Bursa'da, geçmişte Osmanlı'da din adamı yetiştirmiş bir aile. Çok ağır dindar bir aile. Ve onların içinden İstanbul'da Deniz Assubay Okulu kurulduğunda ilk öğrencilerinden Zati Sungur. Kaçıyor. Oraya gidiyor. Ve okulu dereceyle bitirdiği için Almanya'ya eğitime yollanıyor. Yani ilkinde çok fazla anlatamadım ilk yayında. Almanya'ya eğitime gidiyor. Orada Almanca öğreniyor. Ve orada tesadüfen Birinci Dünya Savaşı patladığı için Türkiye'ye dönün hadi bakalım hep beraber Anadolu'ya dönüyoruz diye Osmanlı Devleti öğrencilerini toplamak için meşhur Gülcemal vapurunu yolluyor oraya. Öğrencilerin hepsi toplanıyor, biri yok. Zati Sungur. Hastaymış Zati Sungur. Haberi olmamış, tesadüfe bak ki Zati Sungur gelmiyor Anadolu'ya. Çünkü çok iyi biliyor ki dönse eğer buraya hayatı bambaşka olacak. Onun yerine Almanya'da bir fabrikada çalışıyor adam. Vinç operatörü oluyor. Neden? Çünkü burada verilen eğitim çok nitelikli. Deniz Assubay Yetiştirme Okulu'nda limandaki vinç kullanımını da öğretiyorlar. Orada çalışırken bu işlere merak sarıyor. Çocukluğundan beri var aslında böyle el becerisi falan. Orada parasını artırıyor. Kendi parasını, 3 kuruşluk işçi maaşını ve sihirbazlık öğreniyor. Sağda solda gösteriler izliyor. Döneminin en büyük sihirbazlarından biri Almanya'da Zati Sungur'u izliyor rica üzerine. Ve diyor ki çok yeteneklisin ama bu böyle olmaz. Eğer sihirbazlık yapacaksan tek işin bu olmalı. Ve bunun üzerine adam işinden de istifa ediyor. Para yok bak, para yok. Gelecek kaygısı, tek başına yaşadığı bir ülke. Ve orada bu işi ilerletiyor. Belli bir yere geliyor, önce kendine küçük bir sirk kuruyor. Jonglör buluyor bir tane. Bir tane işte gösteri yapacak, ipte gezecek birini buluyor. Onlarla beraber gösteri, fakat işte köpek eğitmeni var bir tane yanında. Onlarla numaralar yapıyorlar. Bütün Almanya'da turne yapıyorlar. İnsanlar çok beğeniyor. Ama 4 kişilik bu grubun maliyeti çok yüksek ve öyle büyük paralarda kazanılmıyor. Bunun üzerine Zahit Sungur karar veriyor. Diyor ki turneye gidiyoruz. Nereye? Güney Amerika'ya. Sebep? Çünkü o dönem o Birinci Dünya Savaşı koşullarının içinde insanlar ne yapacaklarını çok fazla bilmiyorlar. Ve Güney Amerika acayip bir macera ülkeleri grubu olarak görülüyor. Oraya gidiyor. 6 sene boyunca turnede kalıyor. Aklına neresi geliyorsa Güney Amerika ülkelerinin. Hepsini geziyor tek tek. O kadar maceranın ardından işte o meşhur kadın kesme hareketini, hani bir sandığın ortasından ikiye ayrılır ya bir kadın. O işi kendi yapıyor. O sandığı kendi icat ediyor. Dedim ya, buradaki eğitimi çok iyi çünkü. El becerisinde geliştiriyorlar. Bütün cihazlarını kendi yapıyor. Marangozluk biliyor adam. Dönüp burada o gösterileri yapıyor ondan sonra. Ya kardeşim, sen böyle bir düzlemin içinde, böyle bir grubun içinde, o günün eğitiminden bugünün eğitimine yetinmişsin. Bak, Deniz Assubay Okulu anlatıyorum kardeşim. Deniz Assubay Okulu anlatıyorum sana. Sen harbiyeyi kapatıyorsun. E şimdi bu zihniyet farklılığını konuşmayacak mıyız biz? Okullar kaosla açılıyor. Bu arada Erman Şentürk'ün bir haberi var. Paramount'taki El. Paramount Oteli hatırlıyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz, orada işte kalanlar, gazeteciler, daha yazılanlar, yazılmayanlar, daha çıkmamış pek demokrat gazeteciler kimler kaldı o otellerde? Nasıl olsa görülür de. Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın çok özel konuklarını ağırladığı Paramount Otel icralık oldu. Otelin satışındaki usulsüzlükler nedeniyle yargıya başvuran tesisin ilk sahibi Atilla Uras'ın mirasçıları mahkemeden çıkardıkları aciz kararıyla otelin kapısına dayandı. Hatırlıyorsunuz, hani kızı söylemişti ya, otele tankla girdiler diye. İcra işleminden elleri boş döndüklerini anlatan Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, yeni mahkeme kararı çıkarmışlar. İcra işlemi sezonun biteceği 11 Kasım'a ertelenmiş. İçini boşaltacaklar, davayı kazanıyoruz ama hep sihirli bir el çıkıyor diyerek yargıya müdahaleye işaret etti. Nasıl? Sendikaların %1 isyanı. Dünkü sendika yayınından sonra da çok güzel mesajlar aldım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Cuma günü unutturmayın, konuşalım da, yani yayında böyle özel bir şey yapmak gerektiğinde gerçekten çalışması çok uzun sürüyor. Ama bir yandan da sonucuna baktığınız zaman bence güzel oluyor. Bir taraftan arkadaki kitap, biliyorsunuz, bu cuma değil bir sonraki cuma. Eğer bir aksilik olmazsa Nazım Hikmet konuşacağız. Memleketimden insan manzaraları konuşacağız. Orada dün ben bu kitabı en az 3 kez okudum. Çok severim çünkü, gerçekten çok severim. Daha önce de başka vesileyle anlatmıştım. Ama dün gece öyle bir ayrıntıya rastladım ki içinde. Ya Nazım'ın öngörüsü değil sadece bu. Benim de gözümden kaçmış defalarca. Siyasal İslamcıların nasıl yalan söylediği, nasıl tuhaf hedefler koydukları Nazım o zaman yazmış. O zaman yazmış. Hem de size o gün geldiğinde bir dizi okuyacağım. Diyeceksiniz ki yuh be, yuh, gerçekten yuh. Hiç değişmiyor. Dünkü sendika yayınından sonra da öyle oldu. Hani sarı sendikanın daha açık sarısı. Artık nereye gelindi? Bak, memur senin başkanı ortada yok. Gördün mü? Yapıştır. Bitti abi görev. Bitti. Şimdi neyin promosyonunu yapıyorlar? 3600 ek gösterge bu dönemde çıkacak. Dönem derken işte 2023 sonrası falan yani o dönem. Allah Allah. Allah Allah. Yani diyorsun ki hiçbir şey olmasa bile 2023'te yapılacak seçim. Vay sansar vay. Memur sen, bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık. Vallahi yayın izleyen memurlar, size soruyorum. Bütçeden hakkınızı, refahtan payınızı aldınız mı? Allah kabul etsin. Türkiye kamu sen, kırmızı çizgilerimiz karşılanmadı. KESK, sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatılıyor. Birleşik kamu iş, emekçiler açlığa ve sefalete mahkum edildi. BASK, sözleşmedeki hükümleri yargıya taşıyacağız. Ya bir tane mutlu sendika var. O da sendika mutlu değil, bak kalıbımı basarak söylüyorum. Memur senin, yöneticileri mutlu. Sadece bu, bu kadar. CIA pazarlıkta, son gün 31 Ağustos diyen Taliban'la üst düzey temas. Amerikan güçlerinin çekileceği 31 Ağustos'a sayılı günler kala Afganistan'da halen 10 binlerce kişi tahliye edilmeyi bekliyor. CIA direktörü Burns'ün kökten dinci örgüt liderlerinden Baradar'la bir araya geldiği belirtildi. Taliban sürecin uzatılmayacağını yineledi. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var mı? Bu saatten sonra onlar ne olacak ve daha önemlisi, orada Kabil Havaalanı'nı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı korumakla görevlendirileceği söylenen bizim askerimizin, polisimizin durumu ne olacak? Ne olacak? Bak dün anlattım burada, tezkere anlattım size, hatırlıyor musunuz? Tesadüfe bakın ki CHP temsilcileri dün mecliste tezkere anlattılar. Vallahi bravo. Ama işte burada bir terslik var. Benim sizden önce değil de sizin benden önce yapmanız gerekiyor bunu. Gerçekten. Çünkü artık hiçbiriniz kıdemsiz parlamenterler falan değilsiniz ki ya. Hani 2002-3 Kasım'dan sonra geldiğinizde rozeti beraber takarken, ben o zaman da oradaydım da, rozeti beraber takarken size meclis başkanından işte o kol düğmelerini, kravatları falan filan alırken o günkü insanlar değilsiniz. Ya sizin daha önce düşünmeniz gerekiyor. Değil mi? Evet, yani teoride öyle. Sabah, gerçeği göstermezsek yalanlar kök salar. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti bu cümle. Vallahi. Kim söylemiş? Başkan, geçelim. İlk yayında anlattım. Ekonomi, büyüklere masallar bölümü. Çok büyüdük. O değil de iyi büyüdük. Ya fena büyüdük ya. Oo, rezalet iyiyiz ya. Ebrar'ın kulakları çınlasın. Rezalet iyiyiz. Devam edelim. Tarihi zam maaşlara nasıl yansıyacak? Efendim? Tarihi zam derken işte şeyde, yani dün açıklandı ya memur senin şey ya, zam. Hadi canım, tarihi diyorsun. Evet. Mantıklı bence. Tarihi zam. Evet ya. Şimdi Sözcü'nün bugünkü manşeti gerçekten çok ağır bir manşet. Başak Kaya'nın haberi. Eline sağlık diyelim sevgili Başak'a da. Kızılay'la ilgili hep söylenen bir şey var biliyorsunuz. Kızılay'ın yöneticileri, bunlar çok iyi insanlar, maaş bile almıyorlar. Bir 10 lira ateşlesene. Bir 10 lira ateşle. İban yollayayım mı? Şirketlerden maaş almıyoruz diyorlar ama maaş gibi huzur hakkı alıyorlar. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve 6 yöneticiye 2 yılda dikkat 2,5 milyon lira ödenmiş. Ne yapmış abi? 2,5 milyon lira mı? Ne diyorsun? 6 kişiye bölme bölme. Abi bölme. Tamam, biliyoruz. Ama burada önemli olan bu değil ki. Ya sen diyorsun ki maaş almıyorum. Tamam, maaş almıyorum ama. Yani bizim de huzura ihtiyacımız var. Allah herkese böyle huzurlu maaş versin zaten haberinde manşeti. Eline sağlık diyelim başa. Hakikaten çok güzel haber olmuş. Dün ben gözden kaçırdım, yani alanım olmadığı için bilmiyorum tabii. Bu Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından işte bugün sabah da yayınlanmış kuvvet komutanlıklarına ilişkin tayinler, terfiler falan filan. Cami bombalayacak iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi. Dikkat! FETÖ'nün balyoz kumpasına hedef olan komutanlardan biri de Tuğgeneral Nail İlbey'di. Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırladığı iftirası atıldı. 21 ay tutuklu kaldı. Kumpas çöktü, beraat etti, orduya döndü. Şimdi de jandarma komutanlığı terörle mücadele daire başkanı oldu. Hani biri size sorarsa 19 yıldır nasıl yönetiliyorsunuz diye bu haberi anlatın. Vallahi bak, anlat bunu. Sonra da de ki vallahi bilmiyoruz. Ama yol yaptılar. Yol yaptılar yani, o doğru. Vay arkadaş ya. Polise şerefsiz diyen vekilin karnesi zayıf. Aracını durduran trafik polisine hakaret ederek vicdanları yaralayan AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın meclisteki performansı düşük çıktı. Yılmaz 3 yıldır ne kanun teklifi ne de soru önergesi verdi. Ya ne olacaktı? Onun işi mi o? Vekili buldun, önergelisini arıyorsun. Bir gün zimmetten yargılanan zengin manşetiyle çıkmış. Yangın uçakları çürütülen Türk Hava Kurumu'nun kayyumu zengin, zimmet ve ihaleye fesat karıştırmakla yargılanıyor. İsmail Arı'nın haberi. Dikkat! Orman yangınları sırasında söndürme uçaklarının kullanılmaması nedeniyle ülke gündemine oturan Türk Hava Kurumu'nun çift maaşlı kayyumu Adnan Zengin'in milyonlarca lira değerinde bir araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı açığa çıktı. 2 yıl önce saray tarafından Türk Hava Kurumu'na kayyum olarak atanan Adnan Zengin hakkında 2019'da değeri 5 milyon lira olan 2,5 dönümlük araziyi zimmetine geçirdiği iddiasıyla dava açıldı. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı görevini de yürüten Zengin'in Düzce'de bir kooperatif arazisinin 2,5 dönümlük alanını 7 eski yöneticiyle birlikte üzerine geçirdiği iddia edildi. Bunun üzerine zimmet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla dava açıldı. Zengin yargılandığını şu sözlerle doğruladı. Mahkemeye intikal etmiş bir konu. Aslı yok bunun. Ben öyle bir davayı kabul etmiyorum. Nasıl? Mahkemeye intikal etmiş. Yani dava var. Var da ben kabul etmiyorum. İyi o zaman. Mesela Genco Erkal'ı da söylesin. Ya var böyle bir şey, böyle saçma sapan bir dava ama kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum ayrıca. Ben de etmiyorum. Ya çok çok acayip şeyler bunlar ya. Vallahi çok acayip şeyler bunlar. Taliban'dan ultimatum 31 Ağustos'a kadar gidin. Kardeşiz biz. Yani inançlarında bize ters bir şey yok. Vallahi onlar öyle demiyor ama neyse. Evrensel'in bugünkü manşeti aşılama hızlanmalı. Ölümler dördüncü zirveye gidiyor. Aşı tedarikinde sorun olmamasına rağmen salgında yaşanan kötüye gidiş okullar yeterli tedbir alınmadan açılacak endişesini de artırdı. İstanbul Tabip Odası acil uyarılarda bulundu. Önlemler istemiş İstanbul Tabip Odası. Aşı çalışmaları hızlandırılmalı. 12 yaş üzeri bütün nüfus bir an önce aşılanmalı. Aşısını yaptırmamış yurttaşlara birebir takiple ulaşılmalı ve aşı olmaları sağlanmalı. Düşünün, aile hekimlerinin üzerinde böyle bir yük var ya. Ya gerçekten paspas oldu artık insanlar. Paspas oldu. Dün bu sağlık çalışanları, paramediklerle ilgili bir mesaj aldım, bir mail aldım. Diyorlar ki ya biz artık öyle ağır şartlarda çalışıyoruz ki insanlar intihar etmeye başladı. Kamuoyuna yansımamış olabilir ama artık dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Aylardır deli gibi çalışıyoruz. Bir yandan da insanlar var, aşı yaptırmıyorlar. Aşı tereddütüm var ya ana bana. Vallahi benim de seninle ilgili çok ciddi tereddütlerim var. Çok ciddi. Aşı tereddütlerim var. Çıkma evinde güzel kardeşim. Yaşa. Vallahi hiçbir tereddütüm olmayacak seninle ilgili. Bana ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. Ama sosyal hayata benimle karışıyorsan olmaz o. Aşı tereddütü. Yeni Şafak'a bakalım. FETÖ'nün can kurtaranı. Kim? Ha o oğlum deli misiniz? Üstüne fotoğrafını koymuşsunuz. Lan mizampajı kim yaptı? Anam. Üstüne fotoğrafını koymuşsunuz. Başka bir haber ama. Fotoğraf var. Ege Denizi'ndeki mülteci botlarını batırıp onları ölüme terk eden Yunanistan bu gaddar politikadan firari FETÖ'cüler için vazgeçti. Türkiye'den kaçan çoğu asker 8 FETÖ'cünün teknesi denizin ortasında bozulunca devreye Yunanistan sahil güvenlik ekibi girdi. Kurtarılan FETÖ'cüler Girit Adası'na çıkartıldı. Tanıyorsunuzdur hepsini. Eski arkadaşlarınız. Niye yazmıyorsun isimlerini ya? Sen tanırsın ona baktığın zaman. Aa bu Hasan, aa bu Hüseyin, Fatma Hanım değil mi o ya? Tanırsın. CHP'den FETÖ'ye kanun hükmünde kararname teminatı. KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama sözü veren CHP yeni vaatlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iktidar olmaları halinde ilk atacakları adımın KHK'lılara haklarını iade etmek olacağını söyledi. Bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika. Faşist sensin, bana mı diyorsun faşist diye? Sensin faşist. Sensin, dibine kadar faşistsin üstelik. Aşı karşıtlığı yapıp, üstelik bu toplumun kaderini, sağlığını riske atıp sonra bana mı faşist diyorsun sen? Haddini bil. Haddini bil. İnsanların sağlığını, çoluk çocuk herkesin sağlığını sen riske atacaksın, ben faşist olacağım, öyle mi? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Kimdir o bilmiyorum ama geldikleri gibi giderler. Emin olun. Heh. O zaman şöyle Alpan Korucuoğlu. Sağdan alayım sizi. Hemen. Hemen sağdan alayım sizi. Faşistin dibisiniz siz üstelik. Düz dünyacılar. Hepiniz aynısınız. Birinizin diğerinden farkı yok. Amerikan İlaç Dairesi ilaca ruhsatını da veriyor BioNTech Pfizer aşısına. Bak şöyle dönüyorlar bu sefer. Ben bunlar ruhsat bile almamış ulan. Ruhsat aldı. Hikayedir o ruhsat. Patates baskıyla yapmışlardır. Değil mi? Tutunacak yeri olmaması önemli değil onlar için. Ne olacak ya? Yalanını sürdür. Zaten ülke yalanla yönetiliyor. Bir siz eksik kalmıştınız. Süper. Akşam Kaçacak yer yok harekatı. Neymiş o bakalım? Ben sabah akşam gazetesini görmedim bugün. F-16 ve SİHA'ların katıldığı harekatla sınırdan 200 kilometre uzaktaki Assos bölgesinde bulunan hedefler yerle bir edildi. Assos mu? Ha, başka Assos bu. Sınırdan 200 kilometre öte deyince anlamadım. Tatbikat mı yapılmış? Yok. PKK'nın Kandil'den sonra güvenli üs olarak kullandığı Assos bölgesi önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli operasyonuyla vuruldu. Ha, orada yapılan bir operasyonu anlatıyor. Yüzsüz taksici çifte ceza yedi. İstanbul Taksim'de müşteri seçip taksimetre açmayan taksiciye 1483 lira para cezası kesildi. Aracı trafikten men edildi. Dikkat! İstediği parayı vermeyen turistleri aracından indiren taksici kameralar tarafından kaydedilmişti. Ekipler dün o taksiciyi yakaladı. Ruhsatı geçici olarak iptal edildiği anlaşılan araç trafikten men edildi. Sürücü E. Özbek'e 1483 lira para cezası uygulandı. Taksici taksimetreyi açmasını isteyen turist aileyi aracından indirirken görüntülenmişti. Bak kardeşim, bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bunu yazıyorsun bu haberi. Ben sana başka bir şey göstereceğim şimdi. Başka bir gazete. Göstereceğim gazetede bir zamanların amiral gemisi. Yani amiral gemisi çoktan, bizim Timur'un, Timur Akkurt öyle diyor, amiral gemisi çoktan jilet oldu diyor ama öyle değil, bu jilet bile olmaz. Çünkü Hürriyet'in bugünkü manşeti krizin nedeni plaka ağalığı. Sarı taksi dosyasını açıyoruz. Eyvallah. İstanbul'da taksilerle ilgili şikayetler her gün artıyor. Sorunun nedeni plaka ağalığı, denetimsizlik isteyen herkesin şoför olabilmesi ve taksicilerin ağır çalışma şartları. Bir dakika kardeşim, bunu yazıyorsun. Yazsana altına. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili taksicilerin plaka ağalığını bitirmek için 7000 yeni taksi plakası için belediye meclisinde toplantıya çağırdı insanları. UKOME kararı çıksın bu konuyla ilgili olarak diye. AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi iki kez. Yazsana. Yazsana ya, bu kadar delikanlısın. Delikanlılık erkeklik değil. Yeni izleyenler için söylüyorum. Yani bu yayının izleyicileri anlar da o 3,5 gramlık farkın hiçbir önemi yok. Bu kadar delikanlısın, yazsana. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bununla ilgili acayip kavga çıktı ve yaptırmıyorlar. Lobi, AKP ve MHP sürüklüyor bu lobiyi diye. Yazsana. Ya biriniz değişmez misiniz kardeşim ya? Bir tanesi ya. Bir. Bak 6 yıldır dilimde tüy bitti. Biriniz, hepiniz zaten yapamayacaksınız da, biriniz 4 saniye dik durun. Tamam, omurgasızlık da zor da yine de biraz çalışır çabalarsan yapabilirsin ya. 4 saniye dik durun, bak canlı yayında diş kıracağım ben. 6 yıl oldu ya. Ya hiç mi utanmanız yok kardeşim sizin? Hiç mi utanmanız yok? Ya sen gazetecisin. Bunu da yazmak zorundasın. Haberin bir parçası çünkü bu. Sevmek, desteklemek falan değil. Ben ilk yayından sonra bir izleyici şöyle bir şey yazmış. Ya anlattığın grafik bugünün iktidarının işine yarayacak olsa kullanmazdın. Kardeşim bak, önce şunu anla. Bir grafik ortaya çıktığında eğer bilimsel verilere dayanıyorsa sen kimin işine yaradığına bakamazsın. Yani sen sadece grafiği koyarsın. O birinin işine yarayıp birini rahatsız edebilir. Önemli olan bu değildir ki. Yani şunu mu söyleyeceksin sen? Su keşke 100 derecede kaynamasaydı ya. Vallahi kaynamasaydı yani. Ondan işte çok yararlananlar var. Lan gerçek bu. Ne yapayım ya, saklayayım mı bunu? Mutlu mu olacaksın ben bunu yaparsam? Grafik birinin işine yarar diye çıkartılmaz. Eğer doğru yapıldıysa, yalan söylenmiyorsa. Bana ne kimin işine yaradığından. Ben sana bir gerçeği anlatıyorum. Burada da sen gazeteciysen haberin unsurlarını tamamen koymak zorundasın. Evet kardeşim, bunlar oldu ama bunun nedeni de İstanbul'da taksicilerin ağalığının devam edebilmesi için AKP ve MHP'nin verdiği destektir. Yazsana. Reddedilen önergeyi yaz habere. Tamam deme, destek deme. Daha önce bu konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmasını yapıp dedi ki 7000 yeni taksi plakası geliyor kardeşim. Bu ağalık bitecek. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Bak, taraf olmana gerek yok. Gazetecisin sen, zaten olmamalısın. Ama bu bir gerçek. Niye haberin bir unsuruyken kullanmıyorsun? Bir Yusuf mu dedi? Duydunuz değil mi? Bir Yusuf diye böyle çok hızlı geçti yine. Ama Ahmet Hakan'a sorsan dünyanın en güzel gazetesi bu. Halbuki değil. Biz hepimiz biliyoruz ki dünyanın en güzel gazetesi Takvim Gazetesi. Memura yeni kazanç 429 lira, eş yardımı emekliye 3512 lira, tazminat yapılandırmada son hafta. Arkadaş Bak, dün bir öğretmen izleyici de maili kaybettim ya. Çok özür dilerim. O kadar çok mail gelmişti ki dün arada gitti okudum ama. Çok özür diliyorum öğretmenim. Çok özür diliyorum. Çok da açık yazmışsınız. Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz muhtemelen. Ya inanın isminizi cisminizi hatırlamıyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Çünkü çok güzel anlatmış. Orada anlatılan diyor. Birinci derecedeki öğretmen. Öyle bir maaş yok. Öğretmenin alacağı maaş deyip koydukları maaş almıyor insanlar. Yalan söylüyorlar işte. Takvim gazetesine sürmanşet olur. Bu yalandan da başka bir şey yapılmaz ki kardeşim. Savaşa savaşa bugüne geldik. 2023 Haziran'ına kadar gece gündüz çalışacağız. Başkan Erdoğan, başkan 19 yılı değerlendirdi. Nerede? AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında. Sebep? Ya bu kadar güveniyorsun kardeşim kendine. 19 yıldır iktidardasın, doğru mu? Doğru. Al karşına gazetecileri, her kesimden soru sorsunlar. Tamam, siyasilerle çıkmam çünkü benim eşitim yok diyorsun. Bence mantıklı değil ama eyvallah. Çünkü parti genel başkanının sıfatı da taşıyorsun. O zaman parti genel başkanları senin eşitin. Sen istiyorsun bunu. O sıfatı bırak. Tamam, sen cumhurbaşkanı olarak ol. Gerçekten çıkmazsın. Ama gazetecilerle ekrana çıkıyorsun. Adını söyleyemeyen tiplerle çıkıyorsun ya. Tamam, gazeteciler çıksın, otursun. Ekonomi konuşun ya. Ekonomi konuşun. Lütfen bak, rica ediyorum. Ayrıca demiyor musun sen, ekonomistim ben? Tamam, ekonomistlerle konuş. Ona da varım. Ama kendi tarafından insanlara anlattırma bunu. Hani sen cevapları verip buna uygun soru hazırlayın lan soru denilmesin. Ve o zaman ben de diyeyim ki vallahi helal olsun. Helal olsun kardeşim, doğrusu budur. Adam iyisini yapmış. Bak 19 senede esmiş, gürlemiş, akmış, zıplamış. Süper. Diyeyim. Ama burada il başkanlarına bunu anlatınca öyle bir şey olmuyor işte. Bunun haber değeri bile yok. Parti propagandası bu. Partililerine parti propagandası üstelik. Çok basit bir yöntem, çok basit bir öneri. Lütfen madem gazetecilerle yayınlara katılıyorsunuz, üstelik bir tanesi yetmiyor. A Haber'de patlayınca bu ne lan, da anlatacağımı da anlattırmadınız bana. Hatırlıyor musunuz, size bir yayın anlatmıştım burada. ATV A Haber ortak yayını Mehmet Barlas'ın yönettiği. Abdullah Gül'ün çıktı. Hayatım bak, bu kadar gözümden yaş gelerek güldüğüm çok az olay vardır. Orada Gül'ün ekibinden, hem de yakın ekibinden, yani kendisi de biliyor kimin söylediğini. O da yaşıyor şu anda. Onun bana anlattığı yayın bittikten sonra, ya öyle bir takla attınız ki söylemem gereken de söyleyemedim diye kendilerine söylendiğini anlatıyor. Burada A Haber'de yapıyorsun yayını, kimse izlemiyor ya, kimse. Kardeşim YouTube'a veriyorsun yayını. Lan televizyonu yok herhalde. YouTube'dan da verin. YouTube'da 70 kişi izliyor. Yemin ediyorum bak, elini koltuğunun altına sokup zort zort yapan insan, bir çocuk, 14 yaşında bir çocuğu 300 bin kişi izliyor. Sen konuşuyorsun, kimse sallamıyor. O zaman diyorsun Ülke TV falan, topla bir tur daha yapıyoruz. Onu da kimse izlemiyor. Ben izlenmenin yolunu anlatıyorum ya. Aklın yolu bir. Demiyor musun kardeşim benim alanım ekonomi diye? Hah, ben de diyorum ki ekonomistlerle çıkın. Anlatın ekonomik başarılarınızı. Onlar da soru sorsun, daha da genişletilsin. Sizin başarılarınızı herkes duysun. Gazetecilerle yayına çıkıyorsunuz. Gazeteciler gelsin. Eyvallah. Bu kadar basit. Tamam, siyasilerle çıkmayın. Razıyım ben. İnanılacak tek bir cümle yok ki. Yok işte, görüyorsun. Anlatıyorsun. Anlattım işte kardeşim, yani grafikle daha ne anlatayım ya. Avokado isyanı. Sabah bunu gördüm, dedim ki ulan toplum yani toplu olarak delirmiştik zaten. Hep beraber Yıldız Tilbe kafasını yakaladık hayırlısıyla. Ama haber öyle değil. Antalya, Alanya'da hırsızlar avokado bahçelerine dadandı. Üreticiler isyan bayrağı açtı. Lütfen çözüm bulun. Neden? Avokado çok pahalı. Çok çok çok pahalı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya baban da sabah kalktığında çifte giderken avokado yiyordu. Bununla alakalı değil. Restorancılıkta çok kullanılan bir malzeme o. Ve çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Herifler avokado çalıyorlar ya. Hayaldi, gerçek oldu. Siz düşünebilir miydiniz? Türkiye'de avokado bahçesi olacak. Hem de dönümlerce, ve hırsızlar dadanacak, avokado çalacak. Herkes düşünür, AKP yapar. O hayaldi, gerçek oldu valla. Vay arkadaş ya. Dünkü şu Çeşme'de yaşanan Vale teröründen sonra bugün de devam ediyor haber. Mekan denilmiş ama kan bölümü kan şeklinde yazılmış. Alpay Kalyon Çeşme'de Vale tarafından katledildi. Mekan sahipleri mafyayı işaret etti. Sabıkalı elemanların hepsini İstanbul'dan getiriyorlar. Alpay'ı öldüren katil de Sefaköy'den gelmiş. Ya bunu dün de yazdınız ya. Oğlum gazeteyi iyice sokalamaya başladınız artık. Tamam kötü de. Ama ayıp ya. Zaten sabahın konserve haberini kullanıyorsun. Kendi konservenden de konserve yapıyorsun. Zehirleneceğiz. Vallahi billahi. Açıldıktan sonra kullanılmaz o. Nasıl bir iştir anlamadım ki ya. Hocam, he canım. Bir yıl önce askerliğimi bitirdim. Oh ne güzel hadi bakalım bundan sonrası iş güç kısmetse. Yok, 2 ay önce de evlendim. Allah mesut etsin güzel. Gücüm kuvvetim yerinde. Ne yapalım yüke mi koşacağız? Bana ne? Ama çocuğum olmuyor. Eşimde sorun çıkmadı. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor? Gücün kuvvetin yerinde. Arkadaşım bak senin söylediğin o gücüm kuvvetim yerinde hikayesi. Eşya taşıyorsan işine yarar. Mesela buzdolabını sırtına yükleyip taşıyabilirsin. Gücün kuvvetin yerindeyse. Ama diğerinin güçle çok alakası yok. Yani. Hani tıp öyle demiyor en azından. Serbest hareket eden kuyruklu sperm dediğimiz yapılar var. Tamam mı? Milyonlarca. Onlardan bir tanesi diğerlerini geçiyor. Yumurtayı, kadın rahmindeki yumurtayı döllüyor. Kapiş? Güç değil yani bu. Hani böyle haldırıldır, oba geliyoruz falan öyle değil. Acele etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. 2 aylık mı? Hocam iyi olmuş oradan girdiğin. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ben de onu diyorum hocam işte. Ayrıca zaten kilolusun. Nereden biliyorsun? Biraz kilo fazlalığın var diyor. Kilolusun. Şişko. Şişkosun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Bir dakika burayı hiç anlamadım ben. Vallahi ben arkadaşlarım bilir hani ben çok söylerim yıllardır. Biraz zayıfladın mı deyince Allah karakter zafiyeti vermesin derim ama bunun konuyla alakası yok. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Zayıfla zaten şişko. Hastalık utanılacak bir şey değil. Hocam nereden geldik buraya? Obezite mi bu hastalık? İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin. Hocam yorgun kalkıyorum diye doktora gittim dişlerini gıcırdatıyorsun dedi. Diş gıcırdatmasıyla ne alakası var? Anlatalım. Tam da bunu anlatmayı planlıyordum. Tesadüfe bak. Tesadüfe bak. Soru geldi ya. Gündüz ve veya gece diş sıkma rahatsızlığına bruksizm denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeyinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılmasıyla yorgun kalkabiliriz. Kasların kasılması. Çok güzel bir cümle. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizm de dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir. Şu mekte matta Türkçesini kim icat ettiyse iki cihanda huzur bulmasın inşallah. Yor demiyor ya. Bruksizm de dişlerimiz aşınır, sallanır ve hatta kaybedilebilir. Sallanıyor, oluyor, bitiyor değil. Mekte makta. Hocam benim sık sık çarpıntım oluyor. Aman ha. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Kim verdi? Annemin kalp doktoru. Nasıl yani muayene etmeden mi verdi? Yo. İşte annemin kalp doktoruna muayene oldum. Bir dakika şimdi. O zaman annenin de aynı doktora muayene olmasının bizim hayatımızda ne önemi olabilir? Onu fazla yazmışsınız. Perhizde nelere dikkat edeyim? Biraz hızlı, sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Önce biraz birbirimizi tanısaydık. Yani perhize geçmişsin de. Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk. Açlık tokluk mu? İşte açlık tokluk. Hocam beraber yazmışsın. Aşırı açlık tokluk. Sıcak soğuk. Aşırı baharatlı gıdalar farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlarda çarpıntı yapar. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı gıdalardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Halbuki adam ne sormuştu? Annemin kalp doktoru bana ilaç verdi. Hocam ben 23 yaşındayım. Şahane hayatının baharındasın. Meyve suyu içmeyi çok seviyorum. Allah başka keder vermesin. Ama iyi gelmediğini söylüyorlar. Siz ne önerirsiniz? Gel buraya bir ıhlamur yapayım sana. Aşk olsun aramızda lafım oldu ya. Sağlık köşesi yapmanın başka ne anlamı var ben sana bir ıhlamur ikram edemeyeceksem? Lütfen. Özellikle maden suyu tüketilebilir. Ancak gazını kaçırarak içmeniz mide hacminin hızla dolmaması açısından uygundur. Terlemeyle kaybedilen sıvı için dengeli bir yerine koyma sıvısı olabilir. Ne efendim? Yerine koyma sıvısı. Yerine koyma sıvısı mı? Yok cam o... Ya ne alakası var ya? Elektrolit dengesi için söyle. Oğlum yazmayın böyle yerine. Süt ve ayran mide bağırsa... Hocam burada da mide bağırsağı beraber yazmışsın. Mide bağırsak hastalığı, ülser, reflü, alerjiniz yoksa önerilebilir. Ancak içinde şeker barındıran ve çeşitli gazlı içecekleri önermiyoruz. Bunlar çabuk açlığı tetikler, asla önermiyorum. Hocam bir cümle önce önermiyorum dedin zaten. Ya işte ciddiyeti anlaşılsın diye. Asla önermiyorum, asla önermiyorum. İç bak ben sana ne yapıyorum, evinden nasıl alıyorum, seni nasıl buluyorum? Hadi iç. Hadi iç. Yiyorsa, bak yiyorsa diyorum. Bu kadar da net söylüyorum. Asla önemli. Bulurum. Sona doğru sanırım biraz sinirlenmiş hoca. Gerildiyse demek. Hani böyle saçma sapan sorular gelince. 23 yaşındayım. Ne yiyeyim? Ziftim peki niye? Yani anlattığının mantıklı bir yönü yok ki. Meyve suyu, şeker kullanımı falan bunlar zaten fazla. Ayrıca üzerinde bile yazıyor artık. Reklamında yazıyor. Kalkın yürüyün arada işte sağlıklı gıda tüketin falan filan diye. Zorunlu. Reklamın altında yazı çıkıyor görmüyor musunuz? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Çünkü bizim hayatlarımız farklı. Ayrı insanlarız biz ya. Yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunlar farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede hep birlikte iyi yaşamak konusunda kararlı ve ısrarlıyız. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizle konuşmak. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz. Kısmetse yarın 6. yılımız dolacak. Cuma'da hatta üzerine epeyce bir konuşacağız. Bunun tek yöntemi var, birbirimizden tırsmamak. Derseniz ki vallahi kimsenin kimseden tırsmadığı ama kimsenin de kimseye hakaret etmediği bir yayın bence desteği hak ediyor. Ben de bu yayını destekleyeyim de nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum. Vallahi kolay. Şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ya da ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Oraya yazın Ünsal Ünlü yani adresi bulduktan sonra. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. Dokunun ona. Ya korkmayın para pul istemeyecek sizden. Sadece mail adresinizi isteyecek. Abone olduktan sonra ben bir şey isteyeceğim sizden. Yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Yayınların, YouTube yayınlarının altında. Beğen tuşu. Ona dokunun. Eğer beğendiyseniz tabii. Çünkü onu yaptığınız zaman başkalarına da önerecek bu yayını YouTube. Bilmeyenlere, tanımayanlara. Şu anda mesela 1460 kişi izliyor. 813'ü beğenmiş. Demek ki kalan 600 kişiye beğendirememişiz. Olabilir. Ama eğer beğendiyseniz gösterin. Seviyorsanız gidin konuşun bence. Bunun dışında YouTube'da iki ayrı destek yöntemi var. Biri katıl düğmesi, isterseniz kullanacağınız katıl düğmesi. Hayli küçük katkılarla yayına destek olmanız için. Bir de Süper Chat denilen bir uygulama var. Yayın sırasında online olarak yayına maddi destek iletebilmek için. Bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına sahip değil. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.